Bu bölümü yayına hazırladığımız saatlerde Maliye Bakanı Josh Frydenberg, COVID-19 hızlı antijen testi satın alanların teste ödedikleri bedeli vergiden düşürebileceklerini açıklaması bekleniyordu. Çalışanlar için hızlı antijen testi ve diğer testlerden satın alan işverenler de bu giderleri için daha az vergi ödeyecek. Haberlere göre yasa taslağı hazır ve önümüzdeki günlerde parlamentodan geçecek. İş ve işçi sağlığı gideri olduğu için işverenler zaten test giderlerini vergiden düşürebileceklerini umuyordu. Maliye Bakanı Frydenberg bugün işverenlerin bu varsayımını doğrulayacak. Karar, içinde bulunduğumuz mali yılı kapsayacak ve yıllık geliri 45 bin ile 120 bin dolar arasında olanlar, hızlı antijen testi için harcadıkları her 20 doların 6,5 dolarını vergi iadesi olarak geri alacak. Avustralya Sanayi ve Ticaret Odası, geçen yıl Ağustos ayında hızlı antijen testlerinin iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmasını istedi ve geçen ayda bu test harcamalarına ilişkin vergi kurallarına açıklık getirilmesi çağrısı yaptı. İşçi Partisi, hızlı antijen testi giderlerinin Medicare tarafından karşılanmasını istedi. Hükümet, indirim kartı olan 6 milyon 600 bin kişiye eczaneler aracılığıyla 10 ücretsiz test dağıtmayı kararlaştırmıştı. New South Wales ve Victoria'da okullar geçen hafta açıldı. Queensland'da bugün okulların ilk günü. New South Wales ve Victoria'da geçen hafta okulların sağladığı antijen testleri evlere gönderildi ve ailelerden haftada 2 kez çocuklara hızlı antijen testi yapması istendi. New South Wales'te COVID-19 pozitif çıkan öğrenci sayısı 2400'ü aştı. 438 devlet okulunda çalışan ve pozitif çıkan 617 kişi bu rakama dahil değil. Victoria'daki rakamsa 3000'e yaklaştı. Victoria'da okullarda yapılan testlerde pozitif çıkan çalışan sayısı ise 410 oldu. Her iki eyalette de öğrenci sayısının 1 milyonun üzerinde olduğu göz önünde alınırsa rakam çok büyük bir rakam değil. Haftada 2 gün test yapılması için New South Wales'te evlere gönderilen hızlı antijen testi kiti sayısı 17 milyon 500 bin. Avustralya hızlı antijen testleri kullanmaya başladığından bu yana ilgili şikayet kurumlarına bu testlerin yanlış veya geçersiz sonuç verdiği, paketin içinde eksik malzeme olduğu yönünde 100'den fazla şikayet yapıldı. Uzmanlar hızlı antijen testi kullanımını destekliyor. Ama bu testlerin doğru sonuç verdiği konusunda kuşkular da var. Kimi uzmana göre hızlı antijen testi hemen sonuç vermesi yönünden iyi ama negatif sonuç verdiğinde insanların rahatlamasının yanıltıcı bir duygu olduğuna da dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre hızlı antijen testinin isabetli sonuç verme oranı %80, yani %20 yanlış sonuç verme olasılığı var. Antijen testi, kişi bulaşıcı hale geldikten 1 veya 2 gün sonrasına kadar virüsü tespit edemeyebiliyor. Alınan negatif sonuç, kişinin COVID'li olmadığı anlamına gelmeyebilir. Antijen testinin negatif çıkmasını kişi COVID olmadığı yönünde okumamalı. Sadece COVID'li olma olasılığı daha az diye okumalı. Hızlı antijen testinin 10 vakadan 4'ünü tespit edemediği durumlar görülmüş. Yaşlı bakım merkezlerindeki kriz sürüyor. Federal hükümet yaşlı bakım merkezlerindeki personel açığını kapatmaya çalışıyor. Bu alanda çalışan 200 bin personele 2 seferde 400'er dolarlık ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu tedbirin bu alandan iş gücü göçünü önleyip önlemeyeceği henüz belirsiz. Personel açığını kapatmak için askerlerin yaşlı bakım merkezlerinde görev alması tartışılıyor. Personel açığı o derece ki, ülke çapında sayısı 1200'ü bulan yaşlı bakım merkezinde kalan yaşlıların temel ihtiyaçlarının bile karşılanamaması söz konusu. Yaşlının odasına bir sürahi su götürecek eleman yok örneği veriliyor. Geçen bir haftada yaşlı bakım merkezlerinde kalan 1605 yaşlı COVID'e yakalandı. 149 kişi hayatını kaybetti. Federal hükümete bağlı yaşlı bakım merkezlerinde durum oldukça kötü. İlgili kurumların hazırladığı raporlara göre her hafta 140 bin shift yani mesai doldurulamıyor. Queensland Hemşireler ve Ebeler Sendikası Sekreteri Beth Moll, bir merkezde 170'ten fazla yaşlıya sadece bir hemşirenin göz kulak olduğu örneğini verdi.
Recently we had a situation where there was one registered nurse on duty for over 170 residents.
Birleşik İşçiler Sendikası Yaşlı Bakım Merkezleri Müdürü Caroline Smith de yaşlı bakım merkezleri çalışanlarının unutulmuş bir grup olduğunu söyledi. Bu yılın ilk 5 haftasında merkezlerde kalan 533 yaşlı COVID ile ilgili hastalıklardan hayatını kaybetti. Geçen yılki rakam olan 282 ile karşılaştırılınca ölümler neredeyse 2 katı arttı. Federal Sağlık Bakanlığı'nın 4 Şubat itibariyle kayıtlarına göre 1176 yaşlı bakım merkezinde 5439 yaşlı ve 6541 çalışan COVID pozitif durumda. Sendikalar ve yaşlı bakım merkezleri askerlerin yardım etmesi gerektiği çağrısı yaptıktan 2 hafta sonra geçen hafta Savunma Bakanı Peter Dutton, yardım için ordu personelinin yaşlı bakım merkezlerine gönderilmesinin düşünüldüğünü söyledi. Bu konuda Perşembe günü Başbakan Morrison, Pazar günü İçişleri Bakanı Karen Andrews da açıklama yaptı ama hala bir aktif girişim yok.
We will look at what we need to do with bringing in part of the surge workforce directly into there.
İşçi Partisi Sağlık Sözcüsü Mark Butler, yaşlı bakım merkezlerinin içinde bulunduğu durumu tam bir kriz olarak niteledi. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese de Yaşlı Bakım Bakanı Richard Colbey'in istifasını istedi.
This is a crisis in the sector and this minister has failed before and he continues to fail. What do you have to do to lose your job under this government?
Victoria ve New South Wales'te dün en düşük vaka rakamları yakalandı. Dün Victoria'daki vaka sayısı 7169 oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bugün Victoria'da 8275 vaka belirlendi, 7 kişi hayatını kaybetti. Bazı özel hastanelerde bugünden itibaren acil olmayan ameliyat ve tedavilere de başlanıyor. Victoria'da hastanelerde tedavi altındaki COVID-19 hasta sayısı 638'e indi. Dün Sağlık Bakanı Martin Foley de Victoria hastanelerindeki COVID-19 hasta sayısı 600'ün altına inince devlet hastanelerinin de normale döneceğini söyledi. Victoria Başbakan Yardımcısı James Merlino, ilk aşısını olan 5-11 yaş grubu çocukların oranının bugün %50'yi aşacağını söyledi. Dün Victoria'da 13.500 kadar kişi aşılandı. Victoria'da yaşayan 18 yaş ve üzeri nüfusun %45'i 3. doz aşısını yaptırmış durumda. New South Wales'te dünkü vaka sayısı 7.893 oldu. Bugünkü sayı ise dünden daha düşük. Rakam 7.437. Bugün 14 kişi daha hayatını kaybetti. New South Wales'te dün ölenlerin sayısı 28'di. New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazard, bugün ölen 14 kişiden 12'sinin destek dozunu yaptırmamış kişiler olduğunu söyledi. New South Wales hastanelerinde dün 2321 kişi COVID'den yatıyordu. Rakam bugün 2099'a indi. Çok zaman önce değil, daha 25 Ocak'ta New South Wales hastanelerindeki COVID'li hasta sayısı 3000'e yakındı. Queensland'da dün 9 kişi hayatını kaybetti, 5746 yeni vaka belirlendi. Queensland'ın bugünkü ölüm rakamı 19. Bu eyalette 4700 yeni vaka belirlendi. Ölenlerden 10 kişi yaşlı bakım merkezlerinde kalanlardan oluşuyor. Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, bugün Queensland'da mekanlara girerken check-in, yani kayıt yaptırma zorunluluğunun da kaldırılacağını açıkladı. Tazmanya'da da bugünkü vaka sayısı 443 oldu. Batı Avustralya salgının başından bu yana, Batı Avustralya hükümetinin aldığı önlemler nedeniyle neredeyse virüsün girmediği bir eyalet oldu. Omikron salgınıyla Batı Avustralya'da da durum değişiyor. Dün Batı Avustralya'da 46 vaka tespit edildi. Bunların 31'i toplum içi yayılma. Batı Avustralya'da daha önceki rekor 44 vakaydı ve 2020 yılı Mart ayının son günü tespit edilmişti. Son olarak Kanada'daki gelişmelerden de bahsedelim. Bu ülkede zorunlu aşı uygulamasına karşı kamyon şoförlerinin başlattığı protestolar 10. gününü tamamladı. Başkent felç durumda. Olağanüstü durum ilan edildi. Kanada hükümeti sınırdan girip çıkan kamyon şoförlerine aşı olma zorunluluğu getirdi ve bu kararından geri adım atmıyor. Sınır aşırı sefer yapan kamyon şoförlerinin %90'ı aşısını yaptırdı. Kamyon şoförleri konvoylar oluşturarak hükümeti kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Kanada'da geçen yıl yapılan seçimlerde zorunlu aşı hükümetin seçim vaadi oldu ve halkın büyük bölümü destekledi. Başkent Ottawa'da kamyoncular 10 gündür hayatı felç etmiş durumda. Dev kamyonların kornalarını sürekli çalıyorlar. Göstericilerin bazıları aşırı sağı temsil eden konfederasyon ve Nazi bayrakları taşıdığı da görülüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçen hafta COVID'e yakalandı ve izolasyonda. Başbakan göstericileri küçük bir azınlık olarak değerlendirdi. Protestocu kamyoncular dün iyi niyet gösterisi olarak 4 saat süreyle kornalarını çalmayacaklarını ilan etti. Polis göstericilerden 4'ünü nefret suçu işledikleri gerekçesiyle tutukladı. Kanada'da önde gelen kişilere karşı tehdit suçu nedeniyle Amerikan FBI ile Kanada polisi ortak soruşturma yürütüyor. Kanada polisi kamyon konvoyunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı kişiler tarafından fonlandığını öne sürüyor. Kamyonculara desteğini açıklayanlar arasında eski Amerikan Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk da bulunuyor. Liberal hükümetteki önde gelen isimlerden biri, kamyon konvoyunun parlamento çevresine blokaj uygulamasını polisin beceriksizliği ve ulusal utanç olarak değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Kanada Büyükelçisi de Amerika'daki grupların Kanada'daki protestolara müdahale etmemesini istedi. Kamyoncuları mali olarak desteklemek için açılan GoFundMe hesabında 9 milyon dolar para toplandı. GoFundMe, paranın yasa dışı bir işgal hareketi içinde bulunan göstericilere verilmeyeceğini, bağış yapanlara geri gönderileceğini açıkladı. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz günlerde zorunlu aşıya karşı benzer bir kamyon konvoyu Canberra'da da ortaya çıktı. Bu konvoy için açılan bağış kampanyasında da 180 bin dolar toplandı. Hesap aşı konusunda yanlış bilgi verdiği için kapatıldı.